Ayrım 109, sayfa 338, sanayi alanında. Yeni Türkiye'nin devraldığı topraklarda sanayi durumunu daha önce belirtmiştik. 1923-1929 arasında önemli tesislere gidilemedi. Özellikle özel sektör sahasında belirli bir gelişme göze çarpmadı. Dipnot, 1923-1930 arasındaki sanayi hareketleri ve 1930'da sanayinin durumu hakkında aydınlatıcı vesikalar, 1930'da ve Türkiye İktisat ve Tasarruf Cemiyeti tarafından tertiplenen 1. Türk Sanayi Kongresi'nin raporlarıdır. Bu raporlar cemiyet tarafından bir cilt halinde yayınlanmıştır. 1950 senesi Sanayi Kongresi Raporlar, Zabıtlar 836 sayfa. Devlet sektörü alanında da verimsiz bazı çabalar oldu. Devlet elinde bulunan ve hemen hepsi eski askeri idareden intikal eden eski ve hırpani bazı işletmeler, 19.4.1925 tarih ve 632 numaralı kanunla Sanayi ve Maden Bankası adıyla kurulan bir teşekkül elinde toplandı. Fakat ne yenileme sermayesi ne döner sermaye vardı. Bu teşekkül çalışamadı. 3 Temmuz 1932 tarih ve 2038 numaralı kanunla lav edildi. Yerine Sanayi Ofisi ve 2 Temmuz 1932 tarih ve 2064 numaralı kanunla da Sanayi Kredi Bankası kuruldu. Fakat bu teşekküllerde hiçbir varlık gösteremediler. Nihayet 1929 dünya buhranı geldi çattı. Hem özel teşebbüs alanında hem bu devlet sektörü teşkilatlanma çabalarında her şey tam bir verimsizlikle neticelendi. Bu arada gerçi 28 Mayıs 1926'da Sanayiyi Teşvik Kanunu ve 8 Haziran 1929'da Sanayiyi Koruyacak Kanun gibi mevzuat çıkarıldı. Fakat bunlardan da ciddi sonuçlar alınamadı. Çünkü sanayi sahasında yatırımlar için verimli bir milli ticaretin işlemesi lazımdı. Devlet kolunda da bütçe kanalıyla yatırımlara imkan verecek bir gelir kaynağının teşekkülü ve yatırımları kontrol edecek ve milli plan fikri ve teşkilatı gerekiyordu. Halbuki 1923-1930 arasında liberal iktisadi düşünceler böyle çok cepheli bir milli iktisat siyasetinin belirmesine engel oluyordu. Fakat sınırları ve imkanlar belirsiz olmakla beraber bu devrede gene de bazı ekonomik sloganlar ortaya atılmamış değildir. Mesela üç beyazlar ve üç siyahlar siyaseti gibi. Üç beyazlardan kastedilen un, şeker ve pamuklunun dahilden teminiydi. Üç siyahlarla da kömür, demir ve akaryakıt maddelerinin dahilden sağlanması kastolunuyordu. Türk şehirlerinin muhtaç oldukları un bile kısmen dışarıdan sağlanıyordu. Şekerin tümü, hemen bütün pamuklu mamullerin keza dışarıdan geldiği, demirin, akaryakıtın ve büyük şehirlerde yakıt maddesi olan kömürün gene dışarıdan sokulduğu bu devrede, bu üç beyazlar ve üç siyahlar sloganına bir özlemi ifade etmekten ibaret kalsa da önem verilmelidir. Başvekil İsmet Paşa'nın bir aralık iki misli mahsul sloganında ifadesini bulan gayret de bu özlemin diğer bir cepheden ifadesidir. 1923-1930 devresinde bu sloganların tahakkuk payı büsbütün önemsiz kalmadı. Şeker sanayine el atıldı. 1927'de ilk Türk şeker fabrikası kuruldu, parantez içinde Alpullu. Pamuklu sanayinde nispi bir düzenleme gayreti görüldü. Buğday un ithalatı önlendi. Fakat daha geniş hamleler ancak 1930'dan sonraya kaldı. Bu safhaya ayrıca değineceğiz. Ulaştırma alanında 1923-1930 devresinin en güçlü ekonomik hamlesi demiryolları siyasetinde görüldü. Lozan Antlaşması'ndan sonra 3 Mart 1924'te demiryolları siyaseti kanunlaştı. Bir taraftan mevcut demiryollarının devletleştirilmesi, diğer taraftan ve daha önce değindiğimiz gibi 2300 kilometrelik yeni hatlar inşası ve bütün bunların dışarıdan hiçbir yardım görülmeden dar bir milli bütçe ve milli emekle başarılması 1923 sonrasının heyecan verici gelişmelerinden biridir. Demiryolları siyasetine bu bağlanışta gerek gazinin gerek başvekilin askerlikten gelmiş olmalarını ve geçirdikleri harp yıllarında demir yolsuzluğun sıkıntılarını nefislerinde yaşamış olmalarının etkisini ön planda belirtmek lazımdır. Dipnot, 1930'dan önce 1 Ocak 1928'de Anadolu Demiryolları işletmesi, 5 Ocak 1929'da da Mersin-Adana Demiryolu satın alındı. 29 Mayıs 1927'de Ankara-Kayseri, 30 Ağustos 1930'da Kayseri-Sivas Demiryolları işletmeye açıldı. 1930'dan sonraki gelişmeleri ileride ayrıca vereceğiz. Dış ticaret. Bu bahse son verirken kısaca dış ticaret durumuna da değinmeliyiz. Lozan Antlaşması yeni Türkiye'nin dış ticaretini şu halde buldu. İthalat 120 milyon lira %68, ihracat 50 milyon lira %32. Aynı yılda bir altın 600 kuruş, bir dolar 120 kuruş ve bir sterlin 810 kuruştu. İhracat malları tamamen gıda maddeleriyle ham maddeler, yani yarı sömürge üretimleriydi. Bütün endüstriyel ihtiyaçlar dışarıdan getiriliyordu. 1923'ten sonra bir taraftan Türk parasının fiyatı düşmekte, diğer taraftan ihracat ve ithalat rakamları artmaktaydı. Dipnot 1926 ithalat 234 milyon 591 bin %55, ihracat 187 milyon 747 bin %45. 1928 ithalat 223 milyon 531 bin %56,5, ihracat 173 milyon 537 bin %43. 1928 ithalat 256 milyon 482 %63, ihracat 154 milyon 402 %37. Fakat ortada bir merkez bankası bulunmaması ve dolayısıyla yabancı bankaların ihracat bedellerinin ödenme mevsiminde Türk parası değerini yükseltip İthalat mevsiminde bu parayı değersizleştirmeleri suretiyle yürüttükleri gizli şans siyaseti, dış ticaret yolundan Türkiye'de bir milli sermaye birikmesine imkan vermiyordu. Dipnot, Cumhuriyet Merkez Bankası 11 Haziran 1930'da 15 milyon lira sermaye ile kuruldu. Bu surette de açık bir koloni istismarcılığı bu defa Türkiye'de para oyunları kanalından işleyip duruyordu. Dipnot, Şevket Süreyya Aydemir, Türk parasının periyodik dalgalanma karakteri, Hayat Dergisi 1928 Yüksek İktisat Meclisi Umumi Katipliğine etüt olarak sunuldu. Kısacası 1923-1930 arasında Türkiye, iktisadi problemleri itibariyle bir çıkmazda gibi görünüyordu. Lord Curzon'un Lozan'da İsmet Paşa'ya söylediği şey, yani yarın kalkınmaya muhtaç olunca gene bize gelecek, bize el açacaksınız. Şimdi cebimize attığımız kağıtları o zaman birer birer çıkaracağız tehdidi, hatta bir aralık yürüyecek gibi göründü. Türkiye'ye müstemleke şartları içinde bazı teklifler bile yapıldı. Parantez içinde mesela Kennedy projesi gibi. Fakat Ankara gerçi fakir, sermayesiz, vasıtasızdı ama iktisadi esaret ve yabancıların iktisadi kontrolü bahsinde titiz, kıskanç ve hatta mutaassıptı. Nitekim 1923-1930 arasında yeni Türkiye, iktisadi alanda belki çok bir şey tahakkuk ettiremedi ama titiz bir iktisadi istiklal prensibine tam bir sadakatle bağlı kaldı. 1929 Dünya Buhranı Türkiye'yi bu hava ve bu şartlar içinde buldu. Dipnot, bu konularda 1930'da yayınlanan Cihan İktisadında Türkiye isimli eserimiz ayrıntılı rakam, grafik ve diyagramları ile esaslı bilgiler verir. Ama bu kitap şimdi bulunmamaktadır.